Efendim hayırlı akşamlar. Erkam Radyo'da Sesli Dergi'ye hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bu akşam Şebnem Dergisi'nin Nisan 2019 sayısından yazılar paylaşacağız. İlk olarak Halime Demireşik imzalı bir röportajı paylaşacağız. İşte bu Cennete Giden Yol başlığını taşıyor aktaracağımız mülakat. Bugün siz değerli okuyucularımızı fedakar bir anneyle tanıştıracağım. Onun evladına merhamet ve fedakarlığı, bünyevi ihtiyaçlarına dair bir fedakarlık değil. O, gözünü ve gönlünü ukbadaki mertebelere dikmiş, cennetin ayakları altına serildiği annelerden olmak için gayret gösteren bir hanım. Malezyalı Nur Esma Emma Hanım, 12 yaşındaki kızını sırf Allah'ın dinini hakkıyla öğrensin ve Kur'an hafızı ve hadimi olsun diye Türkiye'ye, yani ülkesinden binlerce kilometre uzaklara, dilini ve kültürünü bilmediği birçok öğrencinin bir arada yaşadığı bir Kur'an kursuna gönderiyor. O günlerce Arafat'ta, Kabe'de ve Ravza'da Allah'a yalvarıyor. Sırf evlat sermayesini hakkıyla yetiştirebilmek için ve dualarının bereketiyle onları manevi bir el Türkiye'ye, Faslı Bahar Kız Kur'an kursuna yönlendiriyor adeta. Bugün maddi manevi refahın hepimizi kuşattığı ülkemizde, ezan sesleri altında yaşadığı ve aynı şehirde bulunduğu halde evlatlarını Allah'ın dinini öğrenebileceği bir Kur'an kursuna, bir imam hatip okuluna veya medreseye gönderemeyen, evladına sözde düşkün ebeveynlerin özellikle dikkat kesilmeleri gereken bir röportaj. Buyurun hep beraber nasibimizi devşirmeye. Kıymetli Nur Esma Emma Hanım, sizi tanıyabilir miyiz? Bismillahirrahmanirrahim. Malezyalıyım, 52 yaşındayım ve 2 çocuğum var. Oğlum 21, kızımsa 12 yaşında. Eşimin işi sebebiyle önce bir Arap ülkesi olan Ürdün'de birkaç yıl kaldık. Oğlumu küçüklüğünden beri Ürdün'deki alimlerle ve Malezyalı İslam ilimleri okuyan, Arapça konuşan öğrencilerle buluşturdum. Onlarla oturup kalkmasını ve arkadaşlık kurmasını sağladık. Çünkü çocuklar ebeveyninden sonra en çok arkadaşlarının tesirinde kalırlar ve onların ahlakını fark etmeden örnek alırlar. Bunu küçük yaşlarından itibaren yapmamızın sebebi evladımızın karakter temelini sağlam atmak içindi. Eğer çürük olursa en küçük imtihanda yıkılır giderlerdi. Allah korusun. Ürdün'e gitmeden önce orası hakkında araştırma yaptım. Oradaki insanların İslam'ı yaşayışları ve hayatlarındaki adab çok hoşuma gitti. Ben 25 yaşındayken başımı kapattım. O zamana kadar birçok şeyi bilmiyordum. Çünkü anne tarafım biraz karışık. Aralarında Müslüman olmayanlar da var. Bu sebeple benim de o zamana kadar imanım ve dini yaşantım pek kuvvetli değildi. Ama Allah kime hidayet vermeyi dilerse muhakkak verir. Önemli olan zerre miktarı inancın olsun ve sen bu inancı büyütmeyi iste. Nur Esma Hanım, 12 yaşındaki kızınızı İslam'ı öğrenmesi için Türkiye'ye getirdiniz. Malezya'da da İslam'ı öğreneceği imkanlar vardır herhalde. Niye Türkiye'yi tercih ettiniz? Kızım Kalila'yı buraya getirmemin en büyük sebebi onun kız çocuğu olması. Çünkü o ileride bir anne olacak. İslam için evlat yetiştirmesi lazım. İşte o evlatları, yani gelecek nesillerimizi hakkıyla yetiştirebilmesi için onun İslam'ı çok iyi bilmesi ve hayatına yerleştirmesi lazım. Dünyada alacağı diplomalar beni bu dünyada çok gururlandırır. Bir doktor veya avukat olması da, ama ahir zamandayız ve ben çok korkuyorum. Ben onların dünyası için değil, ahireti için endişeleniyorum. Diploma sahibi olmak kolay ama cennete girmek o kadar kolay değil. Ben evlatlarımla, torunlarımla beraber cennete girmeyi istiyorum. Bu yüzden onun küçük yaşında İslam'ı öğrensin ve yaşasın diye bilmediğim bir diyara bıraktım. O erkek çocuğu olsaydı Malezya'da da kalıp öğrenebilirdi. Erkekler için imkanlar daha fazla orada. Malezya'daki bütün medrese ve Kur'an kurslarını gezdim. Endonezya ve Tayland'da da pek çok araştırma yaptım. Sürekli engeller çıktı. Bu da bize kaderimizin orada yazılmadığını gösteriyordu. Bunda da bir hayır vardır dedik. Kızımı Malezya'da bir medreseye verdik. İçime sinmemişti ama o an başka çarede bulamadığımız için vermiştik. Ama ben duaya sarılmıştım. Kızımın İslam'ı en iyi öğreneceği yere ulaşması için sürekli dua ediyordum. Geçen sene hac için çağrıldık. Hac yaparken Mekke'de, Medine'de, Arafat'ta, her yerde, her vesileyle teheccüdlerde hacet namazları kılıp kızım için duadaydım. Sadece Allah'tan istedim. Rabbim kızım için en güzel eğitim verecek yere bizi yönlendir diyordum. Rabbim niyetimi biliyordu ve sabrımın karşılığı olarak en güzelini verecektim. Belki imtihanda olacaktı ama sonu hayırlı olacaktı. Mekke'de Arafat vakfesinden dönünce bir rüya gördüm. Rüyamda birisi bana bir şeyler söylüyordu. Ama ben dilini bilmediğim için dediklerini anlayamıyordum. Rüyamda beyime bu sesin ne dediğini soruyordum. Bana anlamadığını, dilin Türkçe olduğunu, işte Kalila'nın okulu bu dendiğini söyledim. Eşim eski bir büyükelçidir. Türkiye'ye çok gidip geldi. O benim ilk rüyamdı ve ben bu rüyayı unutmuştum. Medine'ye gittik. Ravza'da her gün dualar ediyordum. Bir gün Peygamber Efendimiz'i ziyaret ettiğim esnada Allah Resulü'nün cennet bahçesidir diye buyurduğu yeşil halılarda hacıların Peygamber Efendimiz'i selamlamak ve iki rekatçık namaz kılabilmek için yarıştıkları, hatta neredeyse birbirini ezdikleri o mübarek yerde ben Yasin-i Şerif'i okuyacak kadar vakit buldum. Bu Allah'ın duamı kabul edeceği için ikram ettiği bir lütuftu. Yasin-i Şerif'i okuyup bitirince halimi Peygamber Efendimiz'e arz ettim. Ya Resulallah, halime bak. Ya Rabbi, Peygamber Efendimiz hürmetine bana merhamet et. Evladımı ümmete faydalı eyle. Kızıma en iyi ilim alacağı bir kapıyı aç diye yalvardım. Peygamber Efendimiz'in kabrinin yanında dua ettim. Ama istediğimi Allah'tan istedim. Peygamber Efendimiz hürmetine. Okuyucularım buna dikkat etsin. Bizzat duayı Peygamber Efendimiz'e yapmak, dilek ve isteklerimizi ondan istemek şirk olur. O günlerde tekrar rüya gördüm. Rüyamda büyük kubbeli bir mescit gördüm. Ve sonrasında bu mescit nerede olabilir diye düşündüm. Orayı hatırlar gibiydim. Düşündüm, sonunda buldum. Gördüğüm yer Türkiye'deki Sultanahmet Camii'nin kubbesiydi. Daha önce de Türkiye'ye gelmiştim. Beyime Türkiye'ye gitmek istediğimi söyledim. Neden gitmek istiyorsun dediğinde ona rüyalarımı anlattım. Buradaki din eğitimiyle ilgili araştırma yaptık. Yurt dışından gelen öğrencilerin en az 16 yaşında olması şartı vardı. Sonra biz Diyanet vasıtasıyla kızımızın eğitim göreceği yerler var mı diye soruşturduk. Bize araştırıp uygun bir yeri haber vereceklerini söylediler. Nihayet bize İstanbul'daki Faslı Bahar kursunun bizim aradığımız şartlarda olduğunu haber verdiler. Gittik, kursu gördük. İdarecisi Zehra Hoca ile tanıştım. Bize kursun derslerinden ve eğitim hedeflerinden bahsettim. Kalbim hemen ısındı. Bu kursta benim kızım gibi dünyanın birçok ülkesinden gelen öğrenciler olduğunu görünce de çok mutlu oldum. Ve huzurla evladımı onlara teslim ettim. İçimde anlayamadığım bir rahatlık vardı ve üzerimden büyük bir yük kalkmıştı. İşte buydu. Rabbimin takdir ettiği bizim istediğimizden daha iyisi. Subhanallah. Allah'tan ne istesek geri çevirmez ama her şeyin bir zamanı vardır. Biz yeter ki üzerimize düşenleri yapalım ve duayla bu zamanı bekleyelim. Nur Esma Emma Hanım, sizce Müslüman hanımlar evlatlarını yetiştirirken hangi hususlara daha çok dikkat etmeliler? Artık bilim ve teknoloji devrinde yaşıyoruz. Teknoloji hızla gelişmeye devam ediyor. Tek tuşta her şeyi öğrenebiliyoruz. Yani dünya parmaklarımızın ucunda diyebiliriz. Dolayısıyla çocuklarımızın iyiye de kötüye de ulaşması çok kolay ve böyle bir zamanda imanımızı da kalbimizi de korumamız çok zorlaştı. Şahsen dışarıdan çok modern bir aile gibi görünsek de çocuklarımızı hala gelenek ve göreneklerimize göre yetiştiriyoruz. Mesela oğlum 18 yaşına gelene kadar kendine ait cep telefonu olmadı. Arkadaşları, senin ailenin maddi durumu çok iyi olduğu halde senin hala telefonun yok mu diye ona takılıyorlardı. Biz de, evladım sen onların dediğine takılma. Vakti geldiğinde senin de telefonun olacak. Annen baban seni çok seviyor ve senin iyiliğin için bunu yapıyor diyorduk. Burada küçüklükten beri evlatlarımızla kuracağımız iletişim çok önemli oluyor. Her şeyi onların isteğine bırakamayız. Bizim onları yönlendirmemiz gerekiyor. Evimizde iki tane televizyon olmasına rağmen televizyon izleyecek vaktimiz hiç olmadı. Bu yüzden çocuklarım da evde oturup televizyon izlemezler. Küçükken bizim seçtiğimiz çizgi filmleri yine bizim koyduğumuz sınırlar dahilinde izlemişlerdi. Bu gibi basit görünen şeylerde anneler çok dikkat etmeli. Çocuklar ne izliyor, izledikleri onların şuur altlarına nasıl mesajlar veriyor diye. Annelerin vazifesi öğretmektir. Evlerimiz çocuklarımızın ilk okuludur ve bu okulda eğitim hiç bitmez. Anne babaların ilk mücadeleleri evde verecekleri mücadeleleridir. Bu bir nevi cihattır. Anne babalar Allah'a itaati öğretmeden evvel kendileri Allah'a itaat etmeli ve evlatlarına örnek olmalıdırlar. Halimizde çocuklarımıza tebliğ yapmalıyız. Mesela kızım henüz 4 yaşındayken bütün Ramazan orucunu tuttu. Namaza 5 yaşında başladı ve 5 vakti de benimle birlikte kılıyordu. Buraya gelmeden evvel etrafımdaki birçok kimse 12 yaşındaki çocuğu oralara nasıl bırakacaksın dediler. Ben de Allah'ın dini için fedakar olmak lazım. Ben onlara gereken terbiyeyi verdim. Onları iman üzere yetiştirmeye gayret ettim. O yüzden Allah'ın izniyle onlara güveniyorum. Allah onları muhafaza etsin ve dinini öğrenip yaşamayı kolaylaştırsın dedim. Siz de çalışan bir annesiniz. Çalışan hanımlar evlatlarını ihmal etmeden hizmetlerini nasıl ifa edebilir? Kalbim bu hususta çok rahat. 25 yaşında memurluğa başladım. Şu an emekli oldum. Zamanında ben de bu hususta çok zorlandım. Çünkü ev işleri, çocuklar ve beylerimize hizmet vazifemiz var. Evde disiplin çok önemli. Her zaman pozitif olmak ve pozitif düşünmek, stres yapmamak gerekiyor. Özellikle çalışan hanımlara beylerinin de yardımcı olması gerekiyor. Evlerimiz cahiliye evleri gibi değil, Peygamber Efendimizin evleri gibi olmalı. Cahiliyede erkekler bütün ev işleri ve çocuk bakmanın sadece kadının vazifesi olduğunu düşünürlerdi. Ama unutmamalı, kadın da insandır ve yorulur. Peygamber Efendimizin birçok hanımı olmasına rağmen hanımlarına yardım edermiş. Yani eşler hanımına yardım edince Allah Resulü'nün bir sünnetini yapmış olurlar. Mesela ben yemek yaparım, evlatlarım ve beyim sofrayı kurup kaldırmamda yardımcı olurlar. Kadınların en önemli vazifesi eşlerine hizmette kusur etmemektir. Beyi için süslenmek ve ona güler yüzle muamele etmektir. Evde her şeyi kadın yaparsa yorulur ve stresli olduğu için eşine karşı vazifelerini de çocuklarına karşı vazifelerini de tam yapamaz. Böylece evin düzen ve disiplini bozulur. Ben çok yoğun olup yorulduğum zamanlarda Peygamber Efendimizin kızı Fatıma'ya verdiği nasihati hatırlarım. Hazreti Fatıma annemiz Peygamber Efendimiz'e gelip yorulduğunu söylemiş, kendisinden bir hizmetçi istemişti. Peygamber Efendimiz de ona zikir öğretmişti. İnsanız, yoruluyoruz. Beyin mesleği itibarıyla yurt dışına çok çıkıyor. Bütün her şeyle tek başıma ilgilenmek zorunda kalıyorum ve tabiatıyla çok yoruluyorum. İşte o zaman kendi kendime diyorum ki, işte bu cennete giden yol. Yorulmadan, fedakarlık yapmadan cennete nasıl layık olacağız? Allah'a ve Resulüne itaat edeceğiz, iffetimizi koruyacağız, evlatlarımızı yetiştireceğiz ve eşimizin rızasını kazanacağız. İşte o zaman cennetin hangi kapısından istersek girebileceğiz inşallah. Bu yüzden öncelikle biz Müslüman hanımlar olarak işe kendimizden başlamalıyız. Önce kendimizi tedavi etmeliyiz ve güzel yetiştirmeliyiz. Her hanım güzel Kur'an okumayı ve anlamayı bilmeli. Bilmiyorsak öğrenmeliyiz. Sonra evlatlarımızı iyi yetiştirme derdine düşmeliyiz. Çünkü teknolojinin yaygın kullanıldığı, sosyal medyanın menfi tesirleri, LGBT'nin serbest olduğu, hatta teşvik edildiği, dinsizliğin yayıldığı, dindar insanların dışlandığı bir dünyada yaşıyoruz. Bu sebeple bu dünyaya kendimizi ve evlatlarımızı hazırlamalıyız. Bu çetin savaş için güçlenmeliyiz. Müslümanlar olarak hepimizin tebliğ vazifesi var. Bu vazife sadece hocalara düşen bir vazife değil, hepimizin tebliğ vazifesi var. Bir taraftan öğrenip diğer taraftan da öğreteceğiz. Belki birilerinin hidayetine vesile olacağız. Sadece evlatlarımızı, kardeşlerimizi, akrabalarımızı değil, her kimi gördüysek, kiminle muhabbet ediyorsak, muhabbetin arasına hemen davamızı da dahil edeceğiz. Hatırlayıp hatırlatacağız. Herkesi İslam fıtratlarına geri döndürmek için gayret edeceğiz. Hem de hiçbir karşılık beklemeden. Anlatmakla, kitaplardan okumak suretiyle, hele şimdi bilgiye ulaşmak çok kolay. Her şey internetten öğreniliyor. İlimse başka bir şey, o internetten öğrenilmez. Mutlaka bir hocanın, bir alimin veya bir velinin önüne diz çökmek gerekiyor. Anlatılan yaşandığı zaman tesir ediyor. İşte o alim ve veli kullar anlattıklarını yaşadıkları için söyledikleri insanlara tesir ediyor. Biz Müslümanlar da yaşayarak öğrenmenin ve öğretmenin önemini unutmamalıyız. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. İlim Çin'de de olsa gidip öğreniniz. İlim bu kadar kıymetliyken biz duramayız artık. 100'den fazla ülkeyi gezip görme imkanım oldu. Gittiğim İslam ülkelerinde önce camileri gezerim. Bence bir ülkenin manen gelişmişliği mescitlerinden belli olur. Mesela Hindistan Keşmir bölgesinde gördüklerime çok şaşırdım ve üzüldüm. Müslüman halk velilerin kabirlerini ziyaret ediyorlar. İsteklerini Allah'tan değil de kabirlerde yatan zatlardan istiyorlar. Yani bilmeden şirke düşüyorlar. Dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım ama çok zor. Kalplerine Allah'tan başkaları girmiş, sınırlar aşılmış. Oysa ki Keşmir'de çok fazla sufi var, alim var. Onlar ne yapıyor, bu halkı neden uyarmıyorlar? Kabirlerin tapınaklar gibi şaşalı yapılmasına, şirke giden tazimlere neden izin veriyorlar? Emri bil maruf vazifesi tam yapılmayınca cahillik artıyor, şirk artıyor. Bazen düşünüyorum İslam aleminin başına gelen bunca felaket, dünyaya çokça dalıp Allah'ı unuttuğumuz için ve vazifelerimizi hakkıyla yerine getirmediğimiz için geliyor olmasın? Belki Malezya'da da böyle insanlar olabilir ama Malezya'daki alimler bunların yanlışlığından sürekli bahsediyorlar. Elhamdülillah sosyal medyadan, televizyonlardan halkı hakka davet edip uyarıyorlar. Ama benim küçüklüğümde bu kadar alim de yoktu, imkan da yoktu. Malezya'dan bahsetmişken Malezya'da İslam nasıl yaşanır? Malezya'da çok farklı dinlere mensup insanlar iç içe yaşıyor. Budist, Hindu, Hristiyan ve Müslümanlar birlik içinde yaşarlar. Birbirlerine hoşgörü gösterirler. Özellikle bizim oturduğumuz muhitte her dinden, her milletten insan var. Benim baba tarafım İslam'ı çok güzel yaşar. O yüzden küçüklüğümüzde hemen Kur'an öğrendik. Aslında bu Malezya'nın bir geleneği. İmanı zayıf olan da, dindar olmayan da mutlaka çocuğunu küçükken dinini öğrensin diye medreselere gönderir. Hayatımda bir kere hacca gittim, sayısını hatırlayamadığım kadar çok defa umre nasip oldu elhamdülillah. Oradaki hacılara Malezyalı olduğumu söyleyince çok mutlu oluyorlar. Bunların başında Türkler geliyor. Çünkü kutsal topraklarda en disiplinli, tartışma çıkarmayan ve saygılı olarak bu milletleri gördüklerini söylüyorlar. Endonezya, Patani, Brunei, Malezya, Singapur hepsi aynı soydan geliyorlar. Bizler Şafii mezhebine mensubuz. Malezya'da İslam meclisleri var. Olup bitenleri ciddi şekilde İslam'a göre ele alıyorlar. Mesela Malezya'daki alimler sigaraya haram fetvası verdiler. Bu yüzden Malezya'da hiç sigara içen göremezsiniz. Sağlık Bakanlığı da bunun çok sıkı takibini yapıyor. Türkiye ülkenizde nasıl tanınıyor? Ben çok eskiden de gelmiştim Türkiye'ye. Cuma namazında camilerin boş olmasına şaşırmıştım. Bizler Türkiye'yi namaz kılmanın, başörtüsü takmanın yasak olduğu liberal bir ülke olarak biliyorduk. Ama şu an Türkiye öyle değil. Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı'nı yaptıkları yardımlarla mazlum Müslümanlara sahip çıkması sebebiyle bütün dünya tanıyor. Türkiye çok güzel bir ülke. İnsanları çok yardımsever ve iyi niyetli insanlar. Malezyalılar Türkleri çok seviyor. Ama şu an ülkenizde dini yaşamak serbest olsa da dinden çok taviz veriliyor. Eksikler de çok. Bu bizim ülkemizde de var. Müslümanlarla uğraşanlar dini bozarak, taviz verdirerek bunu yaptırıyorlar. Büyük bir iman imtihanı içindeyiz. Allah hepimize yardım etsin. Biz Türkiye'yi çok sevdiğimiz için Fatih semtinden ev tuttuk. Çok mütevazı bir semt. Biz birçok ülkede ticaret yapıyoruz. Nerede ticaret yaparsak kazancımızı oranın fakirlerine infak ediyoruz. İnşallah Türkiye'de de bir ticaret niyetimiz var. Sonra kazancımızı buranın fakirleriyle paylaşacağız. Türkiye'nin manevi havası da çok güzel. Bu yüzden Ramazan ayımızı burada geçireceğiz inşallah. Buraya yerleşince Türkçe öğrenmeye başlayacağım. Nasıl ki evladımın eğitimi için bana Türkiye gösterildiyse benim de Türklere vefa borcumu ödemem lazım. Birçok planım var. İnşallah maddi manevi elimden ne geliyorsa yapmaya çalışacağım. Ben 52 yaşındayım. Bu vakitten sonra dünya için biriktirmek bana lazım değil. Ahiretimi kurtarmaya odaklanmam lazım. Bu yüzden ticarete devam edip hayır ve hasenatımı artırmak istiyorum. Özellikle buradaki Suriyelilere yardım etmek istiyorum. Önceden Suriye'ye gitmiştim. Çalışkan insanlardır. El becerileri kuvvetlidir. Ülkelerinde acımasız bir savaş var. Canlarını, namuslarını kurtarmak için kaçmışlar. Onlara dünyada sadece Türkiye kucak açtı. Halbuki hepimiz Müslümanız ve hepimiz mesulüz. Kıyamet günü Rabbim bana, kulum sana mal verdim, imkan verdim. Sen onları nerede harcadın diye sorunca kolayca ve huzurla cevap verebilmek istiyorum. Buradan bütün Türk kardeşlerime selamlarımı iletiyorum. Biz de bu güzel sohbet için size çok teşekkür ederiz. Allah Teala bütün hayırlı niyetlerinizi gerçekleştirme fırsatı versin. Size de büyük emeklerle yetiştirdiğiniz kızınıza da cennet yollarını kolaylaştırsın. Amin. Bu röportaj için çok teşekkür ederim ben de. İnşallah söylediğimiz sözler kardeşlerimizin kalbinde uyanışlara vesile olur. Değerli dinleyenlerimiz, programımızda bu akşam bir mülakatı paylaştık. Halime Demireşik imzalı Malezyalı Nur Esma Emma Hanım'la yapılan mülakatı aktarmış olduk. İşte bu cennete giden yol başlığını taşıyordu bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Böylelikle bu akşamlık bize ayrılan süreyi noktalıyoruz. Şebnem Dergisi'nin Nisan 2019 sayısında yer alıyordu bu mülakat değerli dinleyenlerimiz. Geceniz hayır olsun. Hoşça kalın.